Merhabalar, ben Barçın İnanç. Dış politika ile içli dışlı programıyla karşınızdayım. Metin Kağan Kurtuluş yurt dışında olduğu için bana bugün programda haftanın gelişmelerini değerlendirmek üzere Ankara'dan deneyimli gazeteci ve meslektaşım, bir dönemler çok sıkı rakibim ama her zaman dostum Zeynep Gürcanlı katılacak. Zeynep nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı. Zeynep hoş geldin diyelim.
Hoş bulduk.
Şimdi hemen hızlı bir giriş yapalım. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ziyaretiyle başlayalım. Bu ziyaret ileride zannediyorum döner tartışmasıyla hatırlanacak. Neden? Çünkü Almanya Cumhurbaşkanı beraberinde 60 kiloluk bir Alman tırnak içinde diyelim döneriyle geldi. Bu döneri Tarabya'daki konsolosun rezidansında verdiği resepsiyonda konuklarına davet etti ve bir tartışma başladı. Ben açıkçası Zeynep ilk duyduğumda 60 kilogramlık bir dönerle gelecek diye duyduğumda şöyle düşündüm açıkçası. Bir kere bu ziyaret resmi bir ziyaret ve Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle yapılıyor. Ama sonuç olarak 2021'de de Türk-Alman Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlandı. Bana sanki şu mesajı vermek istiyor gibi geldi. Yani ben daha pozitif algıladım. Bakın size ait bir yemeği biz kendi kültürümüzün içine nasıl aldık, içselleştirdik ve sizin bu katkınızı bir zenginlik olarak algılıyoruz. Ben açıkçası mesajı böyle okumak istedim. Ama başkaları bunu böyle oryantalizm olarak gördü. Yani hani 30 sene önce olsaydı evet ama artık Almanya'daki Türk toplumunun içinde Covid aşısını bulan doktorlar var, film yönetmenleri var, siyasetçiler var. Bu kişiliklerin ön planda olduğu kültür, sanat, siyasette önemli noktalara gelmiş kişilerin ön planda olduğu bir vurgu olsaydı daha manalı olurdu diye döner diplomasisi, gastro diplomasisi eleştirildi. Hem Türkiye'de hem Almanya'da. Sen nasıl görüyorsun? Sence Alman Cumhurbaşkanı'nın amacı neydi? Ve bu tartışmalar bize ne söylüyor sence?
Açıkçası bir köprü kurmak istediği kesin, ben de öyle düşünüyorum. Bir döner üzerinden Almanya'da çok sevildiği biliniyor. Yani diğer bütün fast food ürünlerini geçmiş durumda döner tüketimi. Almanlarca da açıkçası çok keyifle tüketiliyor anlaşılan. Bunun üzerinden bir köprü kurmak istediği açık Alman Cumhurbaşkanı'nın, ama hakikaten döner yani önemli bir unsur olmakla birlikte, bir gastronomi unsuru olmakla birlikte şuna da bakmak gerekiyor. Yani Özlem Türeci, Uğur Şahin varken, çok ünlü yönetmenler varken, film yönetmenleri varken Almanya'da Türk kökenli, siyasetçiler varken, çok çok sağlam siyasetçiler varken, parti yöneticiliğine kadar çıkmış ve çok büyük katkıları olmuş. Hem idareten katkıları olmuş, hem bilimsel katkıları olmuş, hem sanat katkısı olmuş. Bunları bir kenara bırakıp bir döner ve dönerci ustasıyla gelmesi biraz hakikaten kaşların kalkmasına sebep oldu Ankara'da da. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesela ortak basın toplantısında İstanbul'da bitirdiniz döneri gibi bir böyle yarı şaka yarı ciddi bir şakalaşması diyeyim vardı.
Evet, Steinmeier'da. Konuyu biraz kapatmak istedi gibi geldi bana, evet.
Ama yok, ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü akşam yemeğinde de, resmi yemekte Ankara döneri bu sefer servis edilmiş Steinmeier'a. Bunun da ben açıkçası bir manalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü resmi yemeklerde pek öyle, bilirsin, sen de bilirsin. Resmi yemeklerde döner çok revaçta olan bir yiyecek değildir. O ikram edilmez, pek daha başka Türk yemeklerine yönelilir. Ve hem de bu dönerle bu kadar gündeme gelmiş bir kişiye, ben de bizim döner daha iyi mi demek istedi? Yoksa bir de Ankara döneri ve İstanbul döneri. Orada biraz siyasi bir tartışma da var. Yani çünkü o İstanbul döneri kesilirken bütün fotoğraflarda Steinmeier'in yanında açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Bu tarafta Ankara'da Erdoğan var. Biraz o mu acaba diye de düşünmeden edemedik açıkçası.
Aslında bu konuyu kapatmadan önce şöyle de bir detay vermekte yarar var. Şimdi 2000-2007 arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesinde hayatlarını kaybettiği cinayetler aslında Alman polisi tarafından ya bunlar Türkler arası, dönerciler arası cinayetler denip üstü kapatılmıştı ve bunlara döner cinayetleri deniyordu. Ama sonradan anlaşıldı ki aslında belki de ucu Alman polisinin içindeki bir takım karanlık neonazi odaklarına kadar giden neonazi cinayetleriymiş. Tabii döner dediğimizde her zaman çok pozitif bir anlam çıkmaya da bilir. Ama bunun dışında, döner dışında bence bu 3 günlük ziyarette semboller çok dikkatlice seçilmişti Alman tarafınca. Şimdi önce işte Sirkeci Garı'ndan başladı. Neden? İşte Türk işçiler Sirkeci Garı'ndan ilk kez Almanya'ya doğru yola çıktılar. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile orada görüştü. Bu tarafı sana bırakacağım birazdan yorum için, ama ondan sonra işte DHL'nin lojistik merkez üssüne gitti. Orada bakın biz işte Almanya olarak sizin ekonominize nasıl katkıda bulunuyoruz mesajı verildi. Oradan Gaziantep'te Almanya işte deprem meselesine, depremin yarattığı felakete ilgisiz kalmadı mesajı vermek amaçlı Gaziantep'teydi. Sonra Ankara'daki temasları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la, ki Alman basınından ilk aşamada gelen haberlerde sadece Ekrem İmamoğlu vardı. Mansur Yavaş'ı görmemiştim ben. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görüştü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin de şöyle bir anlamı var. 1940'larda Nazi döneminden kaçan Yahudi akademisyenlerin kurulmasına çok katkıda bulunduğu bir üniversite zannediyorum. O anlamda da bir sembol önemi taşıyordu. Dolayısıyla Alman tarafının böyle çok bu sembolik sembollere önem verdiğini anlıyorum. Sana ama şunu sorayım. Özellikle ana muhalefet lideri Özgür Özel'le konuştu. Sonuç olarak işte sen de ben de hep Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ziyaretleri izledik. Ana muhalefet lideriyle görüşmesi olağandır ama her zaman belediye başkanları bu görüşmelerin içinde yer almayabilir. Sen nasıl bakıyorsun ve bu görüşmelerin içeriğine dair bizimle neler paylaşırsın?
Müthiş bir diplomatik denge demek lazım buna. Çünkü açıkçası Ekrem İmamoğlu iç siyasette çok öne çıkmış bir siyasetçi, bir siyasi figür. Hatta işte CHP'de son yerel CHP başarısını isimler olarak lanse edildi. Bir siyasetçi olarak lanse edildi bütün toplum. Bir nevi lider, yani elbette CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, ama orada da bir potansiyel liderlik var İstanbul'da. Onunla görüşmesi, hem de uzun uzun görüşmesi hakikaten önemliydi. Belki de şöyle yorumlandı bu, özellikle iktidar kanadından: ne yapıyor bu Almanlar? Bir planları mı var gibi. Çok sosyal medya eleştirisi gördük. Neden gördük? Bir de başka şeyler de var. Mesela o Tarabya ziyaretinde Abdullah Gül'ü gördük. Abdullah Gül eski cumhurbaşkanı, eski bir AKP'li cumhurbaşkanı, ama artık AKP'li değil. Uzun zamandır yollar epeyce ayrılmış durumda. Bir küslük demeyelim belki, ama uzun bir soğukluk döneminden bahsetmek mümkün. O Abdullah Gül fotoğrafı. O da Tarabya'daydı. Onunla birlikte olması da ayrıca iç siyaset kazanını hareketlendirdi demek lazım. Yani hem Abdullah Gül hem Ekrem İmamoğlu, Almanlar yani komplo teorilerin bini bir para şu anda sosyal. Ama tabii bunu düşünmüş Almanlar, yani bir CHP'li belediye başkanıyla, önemli bir figürle görüşülürse AKP'li bir belediye başkanıyla da görüşülmeli diye düşünmüşler belli ki. Gaziantep'te oradaki AKP'li belediye başkanı Fatma Şahin'le bir program yaptılar. Çok da güzel bir programdı aslında. 23 Nisan çerçevesinde çocuklarla falan bir araya gelinildi. Yine bir köprü oldu, sosyal köprü açısından. Tabii bir de göçmen meselesi var. O Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gitmesi, işte bir dönem göçmen olarak kabul edilmiş, sığınmacı olarak kabul edilmiş Türkiye'ye kişilerin, profesörün, bilim adamlarının Türkiye'ye ne gibi katkılar yaptığını, dolayısıyla Türk toplumuna şu mesaj verildi: ya bakın işte bu sığınmacıları siz bir yük olarak görüyorsunuz aslında, ama yük olmayabilirler. Dolayısıyla işte siz onları bağrınıza basın gibi bir mesaj olarak algılandı. Özellikle Ankara'da temasları ve bunu da milliyetçi çizgiden gelen bir politikacıyla, Mansur Yavaş'la yaptı. Her ne kadar Mansur Yavaş bir CHP'li politikacı da olsa aslında kökeni daha milliyetçi, daha Türk milliyetçisi bir siyasi çizgiden geliyor. Bunu da hiç zaten gizlemiyor. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum. İşte ama burada işte bu şu çelişki ortaya çıkıyor. Buradan verilen mesela verilen mesaj şu Türkiye'ye. Ya bu sığınmacıları siz bağrınıza basın, bakın size katkıda bulunacak. Peki tamam, çok güzel ama siz kültürüne katkıda bulunan kişileri, bir dönem oraya çalışmaya gitmiş, ardından oraya yerleşmiş, kimisi orada doğmuş ama çok kültüre katkıda bulunmuş Türk kökenli Alman siyasetçileri, bilim adamlarını niye öne çıkarmadınız da döner önüne çıkardınız? Yani siz size döner ama bize gelince bilim adamları, bilim insanları falan. Yani bu biraz tabii kafalarda soru işareti yarattı açıkçası. Ama hakikaten çok önemli, çok ince ince düşünülmüş bir ziyaretti. Damgasını vuran unsur da tabii Almanya'daki siyasi sistemi düşünürsek bir parlamenter sistemden bahsediyoruz. Yani biraz daha sembolik bir rolde. Ama işte bu Filistin meselesi konusunda Almanya'nın durduğu yerle Türkiye'nin durduğu yer arasındaki büyük fark bu ziyarette oldukça ortaya çıktı. Gerek protestolar, gerekse de sorulan sorular iki cumhurbaşkanına, özellikle ortak basın toplantısında bunu oldukça ortaya çıkardı. Onu söylemek lazım.
Zeynep, tam da ben bu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Alman Cumhurbaşkanı önce İstanbul'a geldi. Oradan Gaziantep'e geçti. Üçüncü gün Ankara'daydı. Benim de dikkatimi şu çekti. Yani gene sen de katılacak mısın bilmiyorum ama işte sen de ben de çok Cumhurbaşkanı ziyareti izledik. Hem Türk Cumhurbaşkanlarının hem yabancı Cumhurbaşkanlarının. Ben Ankara'nın bu ziyarette Alman tarafı ne kadar uğraştı ve semboller üzerinde kafa yorduysa, Ankara işin resmi boyutunu tamamen resmi görüşmelerle sınırlayıp bir yemekle noktaladı. Yani şu yapılabilirdi: iki cumhurbaşkanı bir yerin açılışını yapabilirdi, bir yere beraber gidebilirlerdi, Gaziantep'e beraber gidebilirlerdi. Yani Erdoğan Alman lidere bence çok büyük bir hani hoş geldin jestleri yapmadı. Tamamen resmi görüşmelerle sınırlı tutuldu diye düşünüyorum. Bunun da iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi senin söylediğin gibi İsrail konusunda, Gazze konusunda çok zıt noktalarda duruyorlar. Ortaklaşacak herhangi bir şey yok. Ama 7 Ekim olmasaydı da aslında iki ilişkilerde genel bir soğukluk devam ediyor. Her ne kadar Almanya Cumhurbaşkanı pozitif mesajlar vermeye çalışsa da bunu da basın toplantısında o satır aralarından okuyabiliyoruz. Örneğin Cumhurbaşkanı diyor ki askeri kısıtlamalar meselesi artık gündemden kalksın diyor. Demek ki ne var? O mesele tamamen çözülmemiş. İşte nereye gitse Alman Cumhurbaşkanı'nın karşısına vize meselesi kondu. Muhalefet liderleri de bunu böyle her görüşmesinde neredeyse gündeme geldi. Onun dışında hani ekonomi anlamında ticaret evet devam ediyor ama son dönemlerde öyle Almanya'dan hani kallavi, göze çarpacak büyüklükte yatırım söz konusu değil. Avrupa Birliği ile ilişkilerde Almanya'nın ufak tefek çabalarını görüyoruz ama hani istese etki yapabilecekken yani işte bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor ama Türkiye-AB ilişkilerini de canlandırmaya dönük çok büyük bir çaba olmadığını görüyoruz. O nedenle hani aslında çok ilişkilerin çok da sıcak olmadığını bu basın toplantısından da sezmek mümkündü diye düşünüyorum.
Bunun bir de tabii iç politika ayağı da var. Şimdi bu ziyaret çok önceden planlanmış olmasına rağmen tam da işte yerel seçimlerin arkasına geldi. Ve yerel seçimlerde aslında beklenmedik bir sonuç alındı. Yani bir önceki 14 Mayıs'ı hatırlarsan, 14 Mayıs genel seçimlerinin sonuçları bu tarafa taşınmış olsaydı çok daha farklı bir yerel yönetimler tablosuyla karşılaşabilirdi Türkiye. Ama öyle olmadı. İktidar partisinin ve ortağının büyük yenilgisini gördük. Çok büyük kayıplar oldu. Yani hiç umulmadık şehirler, kasabalar, ilçeler hakikaten karşı tarafa, yani muhalefet tarafına geçti. Bunun verdiği bir burukluk da var Ankara'da. Şimdi bunun üzerine kalkıp da işte o başarının sembol isimlerinden biriyle gidip de görüşünce Alman Cumhurbaşkanı, bir anda AKP tarafı bütün kapılarını kapattı demek mümkün aslında. Çünkü bu ziyaret planlanırken o görüşme de bildiriliyor elbette Ankara'ya ve resmi taraflara. Bunu görünce de bence yani ne AB konusu, ne vize meselesi, ne başka askeri konular. Asıl mesele buydu bana göre. Ankara'daki en büyük sıkıntı buydu. Bir anlamda mevcut iktidar, tırnak içinde söylüyorum elbette, topal ördek görüntüsü verdi bu seçimlerden sonra. Sürekli Cumhurbaşkanı'nın görevdeyim, asıl yetki bende gibi açıklamalar yapması aslında bunun bir yansıması. Halka bu mesajın verilmesinin altında görevde olan benim, bunlar sadece yerel yönetimler mesajı. Ama bir Alman siyasetçi, önemli bir figür kalkıp da siz bunları söylerken öbür tarafla bir iletişim içine geçme eğilimi gösterince biraz kapılar kapandı AKP tarafında. Bu birincisi. İkincisi de şimdi işte bu Gazze meselesi sanılandan çok daha önemli. Hakikaten çünkü bu yeniden Refah Partisi'nin çok yüksek oy oranına ulaşması, bunların çoğu AKP'den alınmış oylar. Bunu da farkında iktidar partisi ve bu biraz da Gazze'deki söylemine, çok sert söylemine, biraz da haklı söylemine elbette Refah Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin bağlı olarak yorumlandı Ankara'daki sonuçlar. O yüzden de işte Steinmeier'la böyle çok içli dışlı, çok kanka bir görüntü vermek istemedi açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batı ile olan mesafesini koruyan bir iletişim sermek istedi. Bunu neden şimdi yapıyor? Çünkü önümüzde 4 yıl var seçimsiz diyoruz ama önümüzde aslında bir anayasa süreci var. Sürekli iktidar partisinden gelen anayasa değişikliği taleplerini giderek daha fazla duymaya başladık. Pazartesi günü işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bir turlara çıkacağı, işte Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet liderine bir randevu vermesi, onunla anayasayı konuşacak olması falan, bunlar hakikaten anayasa işinin çok kızıştığını gösteriyor. Ve kendi tabanını böylesi bir anayasada, kendi muhafazakar tabanında tutmak istiyor AKP. O yüzden de bir batılı liderle çok daha böyle içli dışlı bir görüntü vermek istemiyor aslında.
Zeynep, işin Almanya tarafından bakarsak bana da sanki Almanya lideri bu ziyaretiyle Almanya'da yaşayan Türk toplumuna daha hani sıcak görünmeye çalışmış olabilir diye bir kendimce bir yorum yaptım. Almanlar böyle bir şey için geldiler gittiler demek istemiyorum ama bir taraftan da sonuç olarak Almanya'nın İsrail meselesinde verdiği o ölçüsüz, orantısız, koşulsuz desteğin ben eminim Almanya'da yaşayan Türk toplumunda ve diğer Müslümanlarda büyük infial yarattığını, rencide olduklarını tahmin edebiliyorum. Belki Almanya işte bakın hani İsrail'e bu kadar eleştirirken biz Türkiye yani İsrail'i çok eleştiren bir ülkeye, çok eleştiren bir liderle de görüşmeye gidiyorum mesajını da vermiş olabilir. Bu arada hemen...
Sadece şunu da eklemek lazım belki. Avrupa parlamento seçimleri yaklaşıyor. Yani onu da mutlaka gündeme almak lazım bu yaklaşımda. Yani çok doğru bir noktaya parmak bastın aslında. Türkiye'ye gelmesinin, Steinmeier'ın tam da bu noktada Türkiye'ye gelmesinin altında biraz oradaki iç politika hesaplarının da olduğunu düşünüyorum ben. Steinmeier çünkü aşırı sağcı bir politikacı değil. Dolayısıyla hani aşırı sağcıların da yükseleceği öngörülüyor bu Avrupa Parlamento seçimlerinde. Bundan da en çok oradaki yaşayan kendi, çünkü en büyük grup Türk kökenliler, Türk kökenli Alman vatandaşların etkilenme ihtimali var. Biraz da Steinmeier bunun için gelmiş olabilir, hani bir ön almak için gelmiş olabilir diye düşünüyorum.
Evet, hemen şunu ekleyelim. Cumhurbaşkanı basın toplantısında benim dikkatimi çeken bir ifade kullandı orada yaşayan Türkler için. Bir kere çifte vatandaşlık yasasının çıkmış olmasının memnuniyetle karşılandığını altını çizdi. Ondan sonra dedi ki eşit katılım temelli entegrasyonu teşvik ediyoruz dedi. Bu da böyle yeni bir kavram gibime geliyor. Eşit katılım temelli entegrasyon, yani asimile olmadan entegrasyonu teşvik ediyoruz demeye getirdi diye düşünüyorum. Ve bir son not olarak da vize çok sık gündeme geldi. Hatta önümüzde Haziran ayında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takım da gittiği için şimdiden anladığım kadarıyla futbol severler bazında sıkıntılar başlamış. Fakat karşı taraftan, Almanya tarafından bu anlamda herhangi bir pozitif karşılık alındığına dair ben çok iyimser yorumlar duymadım. onu söyleyip buradan istersen Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü Irak'a yaptığı ziyarete geçelim. Bağdat'a gitti, ondan sonra Erbil'e geçti. 12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı ilk kez Bağdat'a gitti. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu ziyaretin bir önemli pek çok veçesi var ama vakitten kazanmak açısından önce bir güvenlik boyutundan belki başlamak gerekir. En önemli amaçlarından biri anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı bir süredir Irak'ta, Kuzey Irak'ta askeri operasyondan söz ediyor. Askeri operasyon hazırlığının gündemde olduğuna dair sık işte yorumlar okuyoruz. Fakat yani sanki bu kez bu operasyonları yaparken Bağdat'ı da yanına çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü her defasında özellikle büyük operasyonlar sırasında biraz da İran'ın ittirmesiyle Bağdat'ta özellikle meclisten böyle protestolar yükseliyor. İşte bizim egemenlik haklarımızı ihlal ediyorsunuz. Hem bunun biraz törpülenmesi ama daha da önemlisi acaba Bağdat'ı biraz daha yanıma çekebilir miyim? İşte bir ortak harekat merkezi kurulması türünden öneriler masaya geldiğine dair bazı haberler okuduk. Bu amaçla gittiğini düşünüyorum ama sanki çok da karşılık bulmadı gibi hissettim açıkçası açıklamalardan. Bir de şunun altını çizeyim. Tabii bir başka amacı da zannediyorum Türkiye'nin İran'ın artan bir nüfuzu söz konusu Irak'ta ve biraz da o İran nüfuzunu törpülemeye çalışıyor. Ama Bağdat'ta yani bir taraftan Iraklı Şiiler bile İran'ın bu kadar artan nüfuzundan rahatsız ama bir taraftan da çok da fazla başlarını İran'a karşı kaldıramıyorlar. Dolayısıyla bir tarafta İran, bir tarafta Türkiye, bir tarafta işte Amerika, Rusya biraz sıkışmışlık içindeler. O nedenle de Cumhurbaşkanı'nın o istediği desteği güvenlik anlamında çok alamamış olabileceğini düşünüyorum. Sen ne dersin?
Şöyle bir havuç sopa politikası içinde Türkiye Irak'a karşı işin sopa kısmında işte o operasyonlar. Şimdi o operasyonlar devam ediyor yaklaşık 3-4 yıldır hiç durmadan Irak topraklarında çok ciddi bir operasyon devam eden bir operasyon var. Şimdi Irak'la Irak'taki operasyonlarla Suriye'deki operasyonlar arasındaki fark bir tarafın PKK öbür tarafın PKK uzantılı PYD olması. Şimdi PKK bir terör örgütü ve pek çok ülkenin terör örgütü listesinde olduğu için ona karşı operasyonlara çok da büyük bir tepki uluslararası alanda. Ama iş öbür tarafa PYD onun bir PKK bir terör örgütü olduğunu, PKK'nın uzantısı olduğunu söylemesine rağmen pek de kabul görüyoruz alanda. Operasyonlamadan devam ediyor. Ki hakikaten o karlı dönemde ciddi şehitler de verdik. Kış şartlarda bile operasyonlar Irak'ta hiç durmadı. Onu bir altını çizmek lazım. Ama işin bir de tabii siyasi boyutu var. Yani orada ciddi bir PKK'lı, PKK terör örgütünün elemanları var. Şimdi bu elemanları da ne yapacağını bilemiyor işte Bağdat tarafı. Önemli bir adım attı aslında Bağdat geçen birkaç ay önce ve yasak listesini aldı. Terör listesine değil, PKK yasakladılar ama terörist olarak değil. Sanki bir çete gibi, sanki bir ne bileyim bir oluşum gibi yasakladılar. Terör listesine almadılar. Şimdi bu ziyarette bir adım daha attılar. Bu adım şu, PKK'lı teröristlerin eğer silahlarını bırakmaları karşılığında siyasi mülteci kabul edilmeleri, yani hangi ülkeden gelirlerse gelsinler, hangi vatandaşlıkları olursa olsun bir dönem PKK'da işte oluşum içinde yer almış kişiler eğer Bağdat'a başvurur, biz silahımızı bıraktık derlerse bunlara siyasi mülteci hakkı verilecek, vatandaşlık verilecek, ne bileyim başka kolaylıklar da sağlanacak. Ama tabii silahlı Suda işte Irak hükümetinin, Bağdat hükümetinin öngörmüş olmalı ki Birleşmiş Milletleri falan da devreye sokuyor. Yani bir nevi bir küçük adım var Bağdat tarafından, ama tabii bunun nasıl denetleneceği, o insanların gerçekten silah bırakıp bırakmayacağı, ne olacağı, nereye doğru evrileceği hakikaten çok büyük soru işaretleri. Ama hani bu bir şöyle anlamak lazım, biz sizinle işbirliği yapmak istiyoruz anlamında bir küçük adım, bir küçük jest. Sonu gelir mi ya da uygulamaya geçer mi? İşte onların hepsi büyük soru işareti. Bu birincisiydi oradan gelen jestlerin. İkincisi de senin söylediğin o ortak harekat merkeziydi. Öyle bir karar alındı çünkü ama bu harekat merkezi
Zeynep'le galiba bağlantımızı...
İç doldurulmuş ortak harekat merkezinde. Çünkü sonradan dönemi...
Zeynep'le bağlantımızda bir sıkıntı var zannediyorum. Belki
İnternetin azizliği diyeyim.
Evet,
Duyabiliyor
evet.
musun?
Evet.
İnternetin azizliği aslında.
Evet, o zaman biraz daha hızlıca toparlamaya çalışalım. Son o ortak harekat merkezinden bahsediyordun.
İşte daha içi doldurulmadı. Çünkü bunu biz Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sorduk ve o da henüz bunun içinin doldurulmadığını açık ve net ifadelerle söyledi. Ama bir çaba olduğunu söylemek lazım. Bu işin işte bir anlamda sopa kısmıydı. Havuç kısmında ise bu kalkınma yolu meselesi var. Bu kalkınma yolunu Bağdat hükümeti çok önemsiyor ülkenin ekonomik kalkınmışlığı için. Orada sadece Türkiye ve Irak değil, buna Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da imza koydu. Ama bunun tabii şöyle bir senin demin söylediğin noktaya geliyorum. Bu ülkelerin hepsi Sünni ülkeler, Sünni Müslüman ülkeler ve böylesine bir yolun İran'ı dışlayarak gelmesi açıkçası önemli de bir mesaj aslında Tahran yönetimine. Bu anlamda önümüzdeki günlerde belki İran'la adı konulmamış bir yeni soğukluk olabilir sadece bu yüzden. Ama Bağdat bu kalkınma yoluna çok önem veriyor ve Türkiye'nin hesabı da şu: eğer bu hakikaten hayata geçerse biz bu terör meselesinin ötesine taşıyabileceğiz ilişkileri. Ekonomik gelişmişlik ve refah paylaşımı o kadar iyi olacak ki bu terör meselesi biraz marjinalleşecek. Belki daha kolay ortadan kaldırılacak gibi bir planı var Ankara'nın. İşliyor da bu. Şimdi hemen hızlıca sembollere de geleyim. Çünkü bu terörün bir kısmı da Kuzey Irak'la ilgili ve Barzani yönetiminin Erdoğan'ı karşılaması orada bile böyle şaşkınlık yaratan, hatta bazı milliyetçi, oradaki Kuzey Irak'taki milliyetçi Kürtlerin eleştirisine sebep olacak kadar büyük bir şaşayla karşılandı Erdoğan. Yani bütün her yere Türk bayrakları çekildi. Erbil Kalesi'ne bütün bir gece boyunca ay yıldızlı kırmızı Türk bayrağı yansıtıldı ve hakikaten kimse böyle bir şey beklemiyordu. O bitti. Bunun ötesine geçildi. Bir de müthiş bir karşılama töreni. Sanki Kuzey Irak aslında bir özerk yönetim ama bir ülkeymişcesine, bağımsız bir ülkeymişcesine böyle çok şaşalı bir karşılama töreniyle havaalanında karşılandı Cumhurbaşkanı. Türkiye'de buna uydu aslında. Hani ya kardeşim siz bir özerk bölgesiniz, bu nedir falan demedi. Bu birincisi. Sembollerden ikincisi, orada bu fotoğrafta da görüyoruz. Necirven Barzani, Barzani yani Erbil tarafının kontrolünü sağlayan siyasi oluşumun lideri konumunda. Ve Necirven Barzani ile Türkiye'nin ilişkileri zaten son derece iyiydi. Buna karşılık Süleymaniye tarafını kontrol eden Talabani grubuyla ise ciddi bir sıkıntı vardı PKK yüzünden. İşte şimdi gördüğünüz bu fotoğrafta 3 kişi var. Bir tanesi Barzani, öbürü Kubat Talabani. Talabani yönetimine Türkiye çok uzun zamandır, birkaç yıldır yaptırım uyguluyor PKK'ya verdikleri destek nedeniyle. Hatta Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye uçuşları falan ortadan kaldırıldı. Yani yapılmıyor artık, iptal edildi, askıya alındı. Yıllardır, birkaç yıldır yapılmıyor. Yakın bir gelecekte de yapılmayacağını tahmin ediyoruz. Ama burada işte karşılamaya gelerek Kubat Talabani el sıkışarak işte Erdoğan'la aslında önemli bir sembolik mesaj verdi. Üçüncü sembol ise Erdoğan'ın Barzani ile görüşmesiydi. Asıl işte o bölgenin kurucusu gibi kabul edilen Mesut Barzani. Şu anda bir KDP başkanlığı dışında resmi bir görevi yok ama kurucu baba gibi bakıyorlar biraz Mesut Barzani'ye Erbil'de. Erdoğan onunla da görüştü. Orada da şöyle bir karşılıklı bir kaos çıktı. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak oraya gitti ve normal koşullarda elbette ünvansal olarak Barzani son derece üstünde, onun resmi bir görevi de yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti de bu görüşmenin fotoğraflarını Erdoğan Barzani kabul etti şeklinde yansıttı ki doğrusu da buydu diplomatik olarak. Ama bakarsak öbür tarafa Barzani'nin resmi internet sitesinden şöyle bir paylaşım yapıldı. Barzani Erdoğan'ı kabul etti şeklinde. Bu da aslında belki de Türk tarafı bunun üzerinde çok durmadı ama Türkiye'de bunun altını çizenler çok oldu. Hatta şu kadarını söyleyeyim, ben bir gazeteci olarak şu Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin son böyle işte bir Ferdi Tayfur şarkısıyla o yaptığı yürüyüşün bir mesajıysa eğer, bu mesajın aslında bu kabul etti etmedi ya da o Erbil'deki o şaşalı görüntülerle bir bağlantısını olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü bunun iktidar ortağı olan Bahçeli'yi rahatsız etmemesi bana göre söz konusu değil.
Evet Zeynep, aslında senin dediğin gibi bu ziyarette havuçlar da vardı. Bunlardan bir tanesi su meselesi, bir tanesi petrol meselesi. Bu iki konuda tabii çok net bir fotoğraf ortaya çıktı diyemeyeceğim. Zaten su konusunda Irak'ta çok ciddi bir kuraklık var ama Türkiye'de su konusunda hep böyle işi komisyonlara götürelim, farklı yollardan gidelim. Çünkü genelde hep Irak tarafı ya bana mümkün olduğu kadar çok su ver der. Biz de deriz ki mesele su vermekle bitmiyor. Mesele bu suyun daha iyi kullanımı. Petrol meselesi var. Hala petrol verilmeye başlanmadı. Ama onun dışında da senin değindiğin Barzani Talabani meselesinde de son dönemde bu iki fraksiyon arasında ve Barzani ile Bağdat arasında da ilişkiler gerilmiş durumda. Çünkü özellikle Irak Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bir takım kararlar Barzani tarafında rahatsızlık yarattığı için yapılacak seçimlere örneğin Barzani tarafı KDP katılmama kararı aldı ve bir boykot kararı aldı. Cumhurbaşkanının Bağdat sonrası Erbil'e gelmesi, acaba Bağdat'la Erbil'in de özellikle KDP ile Bağdat arasında bir yumuşamaya dönük bir süreci de barındırıyor muydu? Onu bilmiyorum ama sonuçta böyle de bir durum var. Son olarak da tabii önümüzdeki dönem belki Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme sürecinin daha hızlanacağı bir dönem de olacaktır ve Irak'ı tabii konuşmaya daha fazla devam edeceğiz. Ben seni uğurlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Programın adıyla yani dış politika ile içli dış ismiyle gayet uyumlu yorumların için özellikle de teşekkür edeyim. Ayrıca bizi seyredenlere de Zeynep Gürcanlı'nın Ekonomi Gazetesi'ndeki yazılarını takip etmenizi önermek istiyorum. Onun dışında da bir güzel haber, özellikle biz diplomasi gazetecilerini sevindirecek bir haber. Ekonomi Gazetesi hafta sonları diplomasi ekiyle çıkmaya hazırlanıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında böyle bir ekle karşılaşacak. Ben buna kendi adıma ve diplomasiyi izleyenler adına çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum Zeynep.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, şimdi gözden kaçmasın diyelim. Gözden kaçmasında da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Anzak günü nedeniyle yaptığı açıklamadaki bazı ifadelerin Türkiye'de tepkiye yol açtığına dikkat çekelim. Amerikan Dışişleri Bakanı'na göre yeni Anzaklar yani Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar Çanakkale'ye demokrasi ve özgürlük için savaşmaya gitmişler. Böyle bir anlam çıkıyor. Geçen seneki açıklamasında da buna benzer ifadeler var. Tabii ki bu haklı olarak bu açıklamayı okuyanlar da tepki yarattı. Çünkü oraya özgürlük demokrasi için gelmemişlerdi. İngiltere'nin peşine takılıp gelmişlerdi. Ha şöyle dolaylı bir yorum yapılabilir mi? Genelde denir ki Avustralya, Yeni Zelanda, Çanakkale savaşlarından sonra ya biz bir haksız savaş için İngilizlerin peşine takılıp niye gittik deyip onların İngilizlerden bağımsızlıklarını elde etmesine giden süreci başlattığı söylenir. Ama tabii Amerikan tarafının böyle bir sofistike düşünceyle bu yorumu yaptığını zannetmiyorum. Genelde yorumcular Amerikan tarafının tarih bilmezliğine ve cehaletine bağladılar bu açıklamayı deyip önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor diyerek radarımıza bakalım. Hollanda Başbakanı Rutte gelecek Ankara'ya, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını koymuş durumda. Karşısında Romanya Cumhurbaşkanı var. Rakip olarak Romanya Türkiye ile yakın ilişkiler olan bir Balkan ülkesi. Hollanda ile de inişli çıkışlı ilişkiler oldu ama son dönemlerde Hollanda ile Türkiye arasında istikrarlı bir ilişki kuruldu denebilir. Rutte'nin arkasında ağırlıklı olarak Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler var ama anladığımız kadarıyla henüz Türkiye net bir şekilde herhangi bir adaya destek vaadinde bulunmadığı anlaşılıyor ki Rutte üstelik de bilet parasını kendi cebinden ödeyerek ikna etmek üzere Ankara'ya gelecek. Türkiye'nin 2-3 beklentisi var diye anlaşılıyor. Bir tanesi özellikle NATO'nun terörle mücadele meselelerinde daha aktif olması, Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konularındaki hassasiyetlerine daha fazla saygı ve özen gösterilmesi beklentisi var. Bir başka mesele de özellikle NATO içinde NATO üyesi olmayan ama AB üyesi olanlara yönelme eğilimi var. Bunlardan çok rahatsızlık duyuyor Türkiye. O nedenle de kendisi Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi olmadığı için önümüzdeki dönem Avrupa mimarisi şekillenirken Türkiye'nin dışlanmayacağı şekilde bir NATO-Avrupa Birliği ilişkisinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekecektir. Ama tabii yani Rutte siz merak etmeyin ben bunlara dikkat ederim der de ondan sonra tabii sözünü tutar mı tutmaz mı onu bilemeyiz ama Romanya'nın da şöyle bir handikapı var. Genelde Romanya Amerika Birleşik Devletleri'ne çok müzahir olduğu için belki de hani Romanyalı bir genel sekreterin Amerika'nın çok sözünden çıkmayacağı düşüncesiyle ibre Rutte'den yana kayabilir diyebiliriz. Onun dışında önümüzdeki hafta Belçika dönem başkanlığı Avrupa Birliği'nin genişlemesinin 20. yılı nedeniyle bir zirve düzenleyecek. Bu zirvede kim olmayacak? Tabii ki Türkiye olmayacak. Kendisine yapılan bir davet tabii ki söz konusu ama Türkiye'den herhangi bir üst düzey en azından katılım olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü adaylık kapısında, üyelik kapısında yıllardır bekleyen Türkiye, geçen hafta Avrupa Konseyi tarafından alınan ve topu tamamen taca atan karar nedeniyle de zaten tepkili diyelim. Ve bu hafta bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Gelecek hafta Metin Kağan Kurtuluş'la birlikte tekrar karşınızda olacağız. İyi haftalar.